Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 21 Tir 1401, Hicri Kameri 12 Zilhicce 1443 ve Miladi 12 Temmuz 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşı ile Biden'in bölge ziyareti üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Hürmüz balistik füzeleri, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarından incelenmesi, Kalıcı Itır ve Neşr-i Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i çevrenin korunmasının önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Biden'ın İran iddialarına tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Galibaf Taşkent'e gitti. Rusya Devlet Başkanı Tahran'a geliyor. Kremlin, Putin Tahran'da Erdoğan ile görüşecek. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Batı Asya ülkelerinden çevre alanında işbirliğinin geliştirmesi için bir birlik veya örgüt kurulmasını öneriyorum diye konuştu. Batı Asya ülkelerinden çevre bakanları çevre sorunlarına görüşmek üzere bugün Tahran'da toplandı. Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen çevre toplantısının açılışında konuştu. Çevrenin korunmasının önemine de değinen Reisi, bu hususta gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi, Batı Asya'da çöl, tozu, fırtınalara da dahil olmak üzere çevre sorunları var. Gıda güvenliğinin azalması ve kaynakların bilinçsiz tüketilmesi, kamu refahının düşmesine yol açmış ve sağlık ve ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin çevre koruma konusuna büyük önem verdiğini de anlatan reisi, İran bölge ve komşu ülkelerin çevre sorununu çözmek için kararlı olmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu toplantının Tahran'da yapılması İran'ın da iradesini göstermektedir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi, Batı Asya ülkelerinin çevre alanında işbirliğinin geliştirmesi için bir birlik veya örgüt kurulmasını öneriyorum diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalesinde yer alan bazı içeriklere tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bölgeye yaptığı ziyaretin arifesinde Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalesinde yer alan bazı içeriklere tepki göstererek, Bay Joe Biden'ın İran'a karşı ekonomik ve diplomatik baskı politikası izleme vurgusu, Amerika'nın 2015 anlaşmasını yeniden canlandırma arzusuyla çelişkilidir ve Trump yönetiminin İran'a karşı başarısız olan azami baskı politikası yolundadır, dedi. Nasır Kenani, önceki Amerikan yönetimi nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek anlaşmazlıkları çözmek için çok taraflı diplomasi stratejisine ciddi zarar verdi. Mevcut Amerikan yönetimi de anlaşmaya dönme ve önceki hataları telafi etme sloganlarına ve iddialarına rağmen yaptırımların ve ekonomik baskıların devam etmesiyle ne yazık ki pratikte aynı yaklaşımı izliyor ifadesini kullandı. Bölgedeki en yapıcı aktör olan İran'a karşı böylesine başarısız bir politikaya başvurmayı Biden'ın aynı makaledeki istikrarlı ve güvenli bir Orta Doğu yaratmaya çalıştığı iddiasıyla çelişkili olduğunu belirten Kenani, istikrarlı ve güvenli Orta Doğu ancak Amerika'nın bölge ülkeleri arasında bölücülük politikasına son vermesi, bölgeye silah akışını durdurması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması, Siyonist rejime destek politikasından vazgeçmesi ve İranofobi politikasına son vermesiyle sağlanır. Bu yanlış ve kriz yaratan politikalar düzeltilmediği sürece Batı Asya bölgesindeki istikrarsızlığın asıl sorumlusu Amerika olacaktır ifadelerinde bulundu. Kenani, Amerikan Başkanı'nın IŞİD'i ve bölgedeki terörizmi yok etme konusundaki ironik övünmesine atıfta bulunarak, Amerikan eski başkanı ve eski dışişleri bakanının IŞİD'in kökenine ilişkin açıklamaları Biden'ın açıklamalarıyla çelişiyor. Ayrıca Amerika'nın IŞİD'le mücadelenin kahramanı olan şehit General Süleymani'ye yönelik suikasti, Washington'un IŞİD'e ve tekfirci teröristlere en büyük yardım sağladığını gösteriyor, dedi.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf, Özbek mevkidaşının daveti üzerine Taşkent'e gitti. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf, Özbek mevkidaşının davetlisi olarak bugün Taşkent'e gitti. İran-Özbekistan parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Gulam Rıza Nuri Kızılca, meclisteki melayir, Mübareke ve Halhal milletvekili bu ziyarette meclis başkanı Galibaf'a eşlik etti. Galibaf, Taşkent'e Özbek mevkidaşının yanı sıra tacirler ve iş adamları ile görüşecektir. İki ülke arasındaki parlamenter ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi Galibaf'ın Taşkent ziyaretinin gündeminde olacaktır.
İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyon Başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki haftada Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirerek iki ülkenin liderleri görüşmesinde İran ve Rusya arasında ekonomik işbirliğinin gelişmesi ön planda olacak açıklamasında bulundu. İran İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Pur İbrahim'i İrna'ya verdiği özel röportajda İran Merkez Bankası Müdürü ile Rusya ziyaretine ve karşılıklı finansal anlaşmalara değinerek Rusya Devlet Başkanı önümüzdeki günlerde İran'ı ziyaret edecek açıklamasında bulundu. Pur İbrahim'i açıklamasının devamında Rusya tarafının İran ile ekonomik ilişkilerini geliştirme konusunda eskisinden daha ciddi olduklarına değinerek İran ve Rusya arasında ekonomik işbirliğin gelişmesi iki ülkenin devlet başkanları görüşmesinin önceliği olacaktır ifadelerini kullandı. İran Meclisi Ekonomi Komisyon Başkanı, İran Cumhurbaşkanı'nın son Rusya ziyaretinin ardından İran ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinde olumlu bir atmosferin hakim olduğuna değinerek söz konusu ziyarette çok iyi anlaşmalar imzalandı. Ayetullah Reisi, İran ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemi başlattı ve İran'ın Rusya ile ekonomik işbirliğini geliştirmek konusunda ciddi olduğu konusunda güven sağladı şeklinde konuştu.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini duyurdu. Gazetecilere konuşan Peskov, Putin'in gelecek hafta Tahran'a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti. Peskov üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacaktır. Dün Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak dedi. Üçlü görüşmenin Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında olacağı bilgisini veren Peskov, Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinden liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye'ye istikrar getirmesi süreci kapsamında ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü Putin'in ziyaretinin 19 Temmuz'da gerçekleşeceğini, görüşmelerin de aynı günde yapılacağını da vurguladı.
Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, savaş, tekfir, çatışma ve tefrikanın küresel emperyalizmin esas planlarından olduğunu belirtti. Bugün Moskova'da İran Büyükelçiliği'nde konuşan Şehriyari, İslam dünyasında savaş, tekfir, suikast ve çatışmanın küresel emperyalizmin Müslümanlara kan kaybettirmek ve tefrika çıkarmak için olduğunu belirtti. Şehriyari oturumda İslam Birliği'nin ilkelerinin korunmasına vurgu yaptı. Oturumda İran'ın Moskova Büyükelçisi Celali Çeçenistan'a son ziyareti hakkında bir rapor sundu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 3588 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.451'e, vaka sayısı 7.065.473'e çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.065.084'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Araştırma sonuçlarında İYİ Parti'nin oylarındaki yükseliş MHP'deki düşüş dikkat çekiyor. Türk medyasına göre seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri Haziran ve Temmuz'da peş peşe anket sonuçları yayınladı. Son bir ayda kamuoyuyla paylaşılan anket sonuçlarının büyük bir kısmı AK Parti'nin bugüne kadar aldığı en düşük oy oranına işaret ediyor. 2002 seçimlerinde %34 oy alıp tek başına iktidar olan AK Parti'nin oyları 2015 seçimlerinde %49'a kadar çıkmıştı. Son anket sonuçlarında biri hariç %34'ü geçemeyen AK Parti iki ankette ise ikinci sıraya düşmüş görünüyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları Bakan Yardımcısı Yunus Emre Kara Osmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Tahran deniz yolu ile emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu gelişeceğini belirtti. Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda kırmızı hat nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasların hayata geçirildiğini hatırlattı. Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyetiyle görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'na geldiğini anımsatan Akar, tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen Tahran uluslararası piyasalara deniz yolu ile emniyetle sevkine yönelik Türkiye-Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek diye konuştu.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye yönelik ihlal kararını değerlendiren Osman Kavala, bu karar mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur, dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019'da verdiği serbest bırakılmalı kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala'ya 7.500 avro mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara tırmandığı bir sırada Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada iki PKK üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerindeki Türk güçleri Suriye Demokratik Güçleri'ne ait Halep'in kuzey çevresindeki mevzilerini bombaladı. Türk ordu birliklerinin tank, ağır araçlar ve lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan konvoyu bölgeye sevk ettiği de bildiriliyor.
İşgal güçleri dün gece ve bu sabah erken saatlerde Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek ikisi kardeş 9 kişiyi gözaltına aldı. Kudüs'lü kaynaklar işgal güçlerinin Velid Salim el-Hatim ve kardeşi Abdurrahman'ı Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Hızma beldesindeki evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını bildirdi. Velid Salim el-Hatib'in işgal rejimi zindanlarında daha önce bir süre yatan eski esirlerden olduğu ve işgal güçleri tarafından sonuncusu geçtiğimiz Şubat ayında olmak üzere birçok kez gözaltına alındığı ifade edildi. Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya askeri kontrol noktasında görevli işgal askerleri dün gece geç saatlerde Ramallah'taki El-Celzun kampı sakinlerinden 5 genci Kudüs'ten dönüşleri sırasında gözaltına aldı. Yerel kaynaklar gözaltına alınan gençlerin Cemal Mikdadi, Emir El Amuri, Muhammed Hüsam Zeyd, Ahmet Kabil Mahluf ve Malik Ebu Halife olduğunu belirtti. İşgal güçleri Nablus kenti sakinlerinden Hamidu Ezekari isimli genci de Nablus Kalkilya karayolunda gözaltına aldı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuk sayısı karşısında şoke olduğunu dile getirerek İsrail'den hesap sorulmasını istedi. Guterres, Birleşmiş Milletler Yıllık Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporunda Filistinli çocuklara yönelik ihlalleri sebebiyle İsrail'i daha önce görülmemiş bir şekilde eleştirdi. Birleşmiş Milletler raporu işgal rejiminin geçen yılki ihlalleri ve Gazze şeridinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını içeriyor.
Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre eyalet genelinde devam eden yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sindh Afet Yönetim Otoritesi eyalette şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 14'ü Karaçi'de olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ve ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, küresel petrol üretiminin Haziran'da bir önceki aya göre günlük 1 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 820 bin varile yükseldiğini belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İsveç'te İranlı vatandaşı kurtarma çalışmaları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Merkezi Sekreteri İsveç hükümetinin bir İran vatandaşını gözaltına alma eylemini keyfi olarak değerlendirdi. İran vatandaşı Hamid Nuri, aile meselelerini takip etmek için İsveç'e gittiği gün 9 Kasım 2019'da güvenlik güçleri tarafından tutuklandı ve 30 aydır cezaevinde. Tutuklanmasının ardından tüm uluslararası yasalara aykırı olarak Nuri'nin ailesiyle 4 ay görüşmesine izin verilmedi ve İsveç yargı sistemi de hücre hapsinde tutulan Nuri'nin ailesiyle 2 yıl yüz yüze görüşmesine izin vermedi. Bu sırada ailesi onunla görüşmek için birkaç kez İsveç'e gitti ancak onunla görüşmesine izin verilmedi. Bu bağlamda İran Yargı Erki Uluslararası İşler Erk Başkanı Yardımcısı ve İran İnsan Hakları Grubu Sekreteri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserine hitaben yazdığı mektupta, İsveç hükümetinin İran vatandaşı Hamid Nuri'nin bu ülkede yasa dışı bir şekilde tutuklanması ve yargılanması, sonuçta açık insan hakları ihlalleri yüzünden açıklama yapmasını istedi. Nuri, İsveç savcılığı tarafından İran'da 34 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen olaylara karışmakla suçlanıyor. Halbuki bu davadaki davacılar çoğunlukla münafıkların terör örgütünün üyeleridir. Buna rağmen münafıklar terör grubunun İslam devriminin başlangıcından bu yana çeşitli terör eylemlerinde 17 binden fazla İran vatandaşını öldürmesi göz ardı edilmiştir. Münafıklar insanlık dışı davranışları ve insanlığa karşı suçları nedeniyle dünyanın birçok ülkesi tarafından da terörist gruplar olarak listeleniyor. İsveçliler arasında bile nefret edilen bir terör grubundan söz edilmektedir. Özellikle bu ülkede yaşayan İranlılar bu grubun ne mal olduğunu iyi biliyor. Bu nedenle İsveç mahkemesinin binlerce İranlının öldürülmesi de dahil olmak üzere soykırım ve savaş suçlarına karışmış bir grubun ifadesine atıfta bulunması tamamen haksızca bir tavırdır.
Hamid Nuri'nin İsveç'te son 3 yıl içinde başına gelenlerin tutuklanmasının, cezaevinde tutulma şeklinin ve yargılanmasının gözden geçirilmesi bu Avrupa ülkesindeki insan hakları ihlallerinin örnekleridir. Örneğin İran Büyükelçiliğine ve Nuri'nin ailesine onun nerede olduğu konusunda bilgilendirilmemesi 1963 Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olarak kabul edilir. İsveç hükümeti bu konuda sadece sorumluluk almakta da başarısız olmakta kalmadı. Tutuklamadan sonraki yaklaşık 2 yıl boyunca bu İran vatandaşının ailesinin 2 kez İsveç'e gitmesine rağmen onlara izin vermedi. İsveç hükümeti Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme 1966 yılında kabul edilen Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne üye olmasına rağmen Hamid Nuri davasında birçok durumda insan haklarını ihlal etmiştir. Sanığın işkence ve darp edilmesi, uzun süreli hücre hapsinde tutulması ve aile bireyleriyle iletişimin engellenmesi işkence örnekleri sayılır ve İsveç hükümetinin uluslararası sorumluluğunun da açık ihlalidir. Şimdi de mahkeme kararının verilmesinin arifesinde Nuri üzerindeki baskı daha da artmış durumda. Son 60 gün içinde bu İran vatandaşının ailesiyle ve tabii ki tercüman eşliğinde sadece 2 kısa kontrollü görüşme yapma imkanına sahip olması kendisine yönelik baskıların ve kısıtlamaların yoğunlaştığını da gösteriyor. Doğal olarak İsveç savcılarının kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütmemesi, münafıklar terör örgütüne bağlı bazı kişilerin taraflı ve mesnetsiz ifadelerine dayalı bir iddianame hazırlaması, avukata erişiminin olmaması ve mahkemede kendini savunma hakkının tanınması, bu mahkemenin gösterişliğini de göstermektedir ve taraflı siyasi hedeflerle kurulmuş ve yargı adaletinin temel ilkelerine uyulmadığını gözler önüne seriyor. Buna dayanarak İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'e yazdığı mektupta onun rolüne dikkat çekerek şunları vurguladı. Yüksek Komiser'in liderlik rolü ve misyonu göz önünde alındığında insan haklarının korumasında ve İsveç Krallığı'nın uluslararası yükümlülüklerinin ve insan haklarının uygulamasında daha aktif rol oynaması gerekti. Bu ülkenin hesap verebilir hale getirilmesi için çalışması, daha fazla ihlalin önlenmesi ve ayrıca İran vatandaşlarının serbest bırakılması için gerekli tedbirlerin alınması için çalışmasını maddi manevi zararlarına da tazmin edilmesi isteniyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin sebepleri etrafında. Suudi Arabistan, Temmuz ayında Amerikan Başkanı Joe Biden'ı ağırlayacak. Biden, Batı Asya bölgesini 13 Temmuz'da ziyaretine başlayacak ve 16 Temmuz'da Suudi Arabistan'da sona erdirecek. Geçen 1,5 yılda Washington ve Riyad arasındaki ilişkiler önceki yıllara kıyasla büyük bir değişim yaşadığı bir sırada bu ziyaret gerçekleştirilmektedir. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde iç ve dış politikasında geniş hareket özgürlüğüne sahip olan Suudi Arabistan, yeni Başkan Joe Biden'ın başkanlığı döneminde açık eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde ise eleştirilerin ana noktaları insan hakları sorunları ve Suudi Arabistan tarafından ve Muhammed bin Salman rolüyle büyük ve yaygın insan hakları ihlalleriydi. Ancak 2022'nin başından itibaren Biden'ın Suudi Arabistan'a, hatta Bin Salman'a yönelik tavrı giderek değişti. Ve geçmişten gelen keskin eleştirilerden eser kalmadı. Biden'ın Riyad'a bakış açısını değiştirmesinin ana nedeni Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı oldu diyebiliriz. Ukrayna'daki savaş küresel petrol fiyatlarında artışa neden oldu ve Amerika'yı Suudilerin kapısına oturttu. Suudi Arabistan şimdiye kadar Batı'nın petrol üretimini artırma talebine direndi. Ancak Biden'ın ses tonu ve tavır değişikliği, Riyad'ın petrolü bir kez daha dış politikasında hatta Amerika'ya karşı bir araç olarak kullanabildiğini gösterdi. Biden yönetimi petrolün gezisinin odak noktası olmadığı konusunda ısrar etse de ve 12 Haziran'da bu gezi çok daha büyük meselelerle ilgili dese de Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ana nedeni petrol ve petrol krizini yönetme isteği gibi görünüyor. Önemli olan nokta, Amerikan Başkanı ziyaretinin Suudi Arabistan için çok önemli olmasıdır. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın bu ülkenin tahtına oturması için Washington'un desteğine ihtiyacı var. Temel olarak Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerine gücün zirvesine ulaşmak ve iktidardaki yöneticilerin hayatta kalması Amerikan hükümetinin desteğini gerektirir.
Bir diğer önemli nokta ise Biden'in Suudi Arabistan ziyareti daha önce yaptığı birçok eleştiriye rağmen Riyad'ın Batı Asya'daki gelişmelerde önemli bir yere sahip olduğunu ve büyük güçlerin dış politikasında da önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum Suudi Arabistan'ın Joe Biden'in gezisini istismar etmesine de neden olabilir. Bu bağlamda Deyla Dasa, Kyle Foreign Affairs tarafından yayınlanan bir analizde şunları yazdı. Amerikan Başkanı Joe Biden başkanlığına başladığında önceki Başkan Trump'ın diktatörlerle yakın ilişki kurma alışkanlığını değiştirmeye çalıştı. Bu bağlamda özellikle Muhammed Bin Salman'ın değiştirmesi amaçlandı. Biden bu bağlamda Suudi Arabistan'ın gerçek lideri olarak kabul edilen Suudi Veliaht Prensi'ni değiştirmekte hiç kuşkusuz çok kararlıydı, ancak bir yıldan fazla bir süre sonra Joe Biden ilk Orta Doğu gezisinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta gündem maddelerin en önemlisinin arasında Amerika Başkanı Joe Biden'in bölgemize gerçekleştirdiği ziyaret haberleri geçti. Bu haber gündeme bazı çevrelere göre bomba etkisi yaptı. Çünkü Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler özellikle Cemal Khashoggi'nin ölümünden ve cinayetinden sonra biraz gerilmişti. Ama daha sonra bu ilişkileri onarma adına ve daha doğrusu Arap rejimlerle Siyonist rejim arasında ilişkileri yine güçlü ve normal hale getirmek adına Amerika yine devreye girmiş ve bölge turuna başlamış durumda Joe Biden. Ve tabii buna paralel olarak da dünyada ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışma, Batılıların kış mevsimiyle ilgili endişelerini beraberinde getirmiştir. Biz bugünkü sohbetimizde bu ziyaretin amaçlarına ve daha doğrusu Amerika'nın bölgemizle ilgili iddialarına, İran'la ilgili iddialarına kısaca bakmak istiyoruz sohbetimizde. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilere saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Öncelikle Joe Biden'ın bölgemize gerçekleştirdiği ziyareti ve Suudi Arabistan ile görüştüğü konusuna değinmek istiyorum müsaadenizle. Joe Biden'ın işgal altındaki Filistin toprakları ve Suudi Arabistan'ın ziyaretine yönelik yoğun tepkiler devam etmekte bildiğiniz gibi. Şimdi bunun amacı hakkında konuşacak olursak siz bu ziyareti bölgemiz için nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Valla bildiğimiz kadarıyla galiba Amerika'da Senato'da da buna çok karşı duranlar var. Bazı gazeteciler de karşı durmuşlar ama tahmin ediyorum en önemlisi burada, en önemli mesele burada galiba Joe Biden'ın kendisinin Washington Post'a tahmin ediyorum galiba yanılmıyorsam bir makale kaleme aldı. Ve o makalede Cuya kendini savunacak ama diyor ki doğrudur. Biz Prens Selman'la işte böyle sorunlarımız vardı. Ama Amerika'nın âli çıkarları yani böyle kaleme almış. Bunu bizi bu ziyareti gerçekleştirmemizi nedenle öngörüyordu. Yani bir yerde diyor ki bizim çıkarlarımız söz konusuysa diktatörlerle de katillerle de el sıkışırız ve bu bizim siyasetimizdir. Bu nedenle de bunu açıkçası söylemek gerekiyor. Amerika'nın bazen sözde işte demokrasi havası kesilmesi, insan hakları gündeme getirir ama Amerikan devletinin çıkarları söz konusu olduysa tamamen her türlü bunları göz ardı edebilir. Nitekim dünyada şimdiye kadar ne kadar askeri güçler bulmuşsa hepsinin arkasında Amerikan emperyalizmi vardır. Düşünün ki Şili'de Çita, Salvador Allende'ye karşı 74'te yapılan o faşist Pinochet'in derbesi ve her zaman İran'da Muhammed Musaddık'a karşı yapılan derbe. Hep derbelerin arkasında Amerika vardır. Hatta çok güzel bir şey vardı ya. Denir ki Amerika tek dünyada Amerika'da derbe olmaz diye Amerika'nın büyükelçiliği yok Amerika'da. Bu nedenle dolayı diktatörler desteklerler, her türlü faşist hükümetlerle işbirliği yaparlar ama bazen de demokrasi havası kesilip böyle dünyaya insan hakları dersi vermeye çalışırlar. Amerika böyle bir devlet.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi demin siz ifade ettiğiniz o Washington Post'a verdiği röportajda Amerika Başkanı Joe Biden İran nükleer anlaşmaya dönene kadar Amerika'nın diplomatik ve ekonomik baskısını sürdüreceğini iddia etti. Şimdi mevcut şartlarda Amerika'nın bu tehditlerini İran için siz nasıl buluyorsunuz efendim nükleer meselesiyle ilgili?
Valla şöyle söylemek gerekiyor. Bu nükleer anlaşma biliyorsunuz tek defa Amerika'nın çekilmesiyle ortadan kalkmıştı ya da askıya alınmıştı. Biden başta seçilmeden önce seçildiği takdirde tekrar buna döneceğini söyledi ama Amerika'daki dengeler, Senato, Temsilciler Meclisi, Amerika'nın kendi birçok Amerika'da devlet var işte. Onların hepsinin baskısı veya onların lobi faaliyetleri sonucunda bilhassa Siyonist rejimin, Suudi Arabistan gibi mülteci devletlerin lobileri ve baskılar sonucunda da şu ana kadar daha sıkıntı Amerika veya daha doğrusu Biden sözünde durmamış gibi görünüyor. Demokratlar sözlerinde durmamış gibi görünüyorlar. Çeşitli vesilelerle bu doğrultuda şeyler çıkartıyor, engeller koymaya çalışıyorlar. Bu da gösteriyor ki Amerika ister demokrat olsun, başkan isterse cumhuriyetçi olsun, hiçbir şekilde Amerika'nın çıkarlarının ötesine bir adım daha, bir küçük bile adım atamaz. Bu sebepten dolayıdır ki İran'ı da bu şekilde köşeye sıkıştırmaya çalışan bir siyasetleri var. Dediğim gibi burada hem Amerika'nın kendi rolü var hem de bölgedeki birçok ülkenin Amerika'nın üzerindeki nüfuslarını kullanması böyle bir siyasetin uygulanmasına sebep olmaktadır.
Apos Hocam, son soru olarak bildiğiniz gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor ve aslında gün geçtikçe de Batılılar ile Rusya arasındaki ilişkiler de gerilmekte ve özellikle kış mevsimi için bazı endişeleri söz konusu Avrupalıların. Doğal gaz temin etme konusunda bir alternatif ülke bulmaları gerektiğini söyleyen uzmanlar var. Joe Biden bu ziyaretiyle Avrupalılar için nasıl bir rol ifade edecektir?
Şimdi açıkçası bunu söylemek gerekiyor. Amerika kendi etrafında ülkeleri konsolide etmeye çalışıyor. Bu NATO dahil ülkelerdir ve çörfez ülkeleri. Şimdi tabii yaz ortasındayız ama yarın bugün kış gelecek. Kara kışta Avrupa'nın birçok ülkesi çok da Amerika'nın yanında durmak istemeyecekler. Zira yarın kara kış geldiğinde hem Rusya'nın doğal gazına ihtiyaçları olacaktır. Hem sanayide hem ev tüketiminde her alanda. Bu nedenle dolayı NATO'da zaten böyle bir sorun yaşanacak veya yani kıta Avrupa'sında yaşanacak. Öte yandan Rusya her alanda diplomatik faaliyetler sürdürünce eskiden Sovyetler Birliği'ne tersine şu anda bilhassa çöpez ülkelerine çok yakın sık ilişkiler kurmaktadır. Aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti de çöpez ülkelerle çok uzun vadeli enerji, yatırım ve altyapı anlaşmaları imzalamış durumdadır. Son NATO toplantısında da NATO'nun hedefine Amerikan emperyalizminin dürtüsüyle veya etkisiyle Rusya ve Çin düşman olarak kondu. Bu nedenle dolayı NATO zirvesinin ardından Biden bir şekilde bir Amerika'nın siyasetini bölge ilişkilerine empoze etmek için doğrultuda bu doğrultuda hareket ettiğini düşünüyorum. Belki bundan sonraki ziyaretlerde Çek ve Avrupa başkentlerinde olabilir. Avrupa başkentlerinde siyasi iktidarlar ve muhalefetlerle önümüzdeki dönemde Çin ve Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya'ya karşı yürütecekler siyasette herkesin bir ittifakta yer almasını istiyorlar. Bunu tabii ki bu bazen bakabiliriz ama yine de İsrail ziyareti, işgal altındaki topraklar ziyareti ve Suudi Arabistan'dan başlaması tabii ki bu da Amerikan geleneksel Siyonist rejiminin etkisinde alması veya Siyonist rejiminin çıkarlarını koruma doğrultusunda değerlendirmek gerekiyor.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Sağ olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bu sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Amerika Başkanı Joe Biden'in bölgemize gerçekleştirdiği ziyareti konusuyla ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İtalyan yatırımcı ve sanayicileriyle yaptığı görüşmede İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin çıkarlarının garanti altına alınması gerektiğini vurgulaması, Ukrayna Savunma Bakanı'nın Demir Kubi'nin işe yaramazlığı yüzünden Kiev'in artık Siyonist İsrail silahlarına ihtiyacı olmadığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İranlı askeri yetkilinin Arap NATO'sunun direniş cephesine karşı etkisizliğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu siyasi işlerden sorumlu başkomutan yardımcısı, Amerika, Suudi Arabistan ve Siyonist rejimden oluşan önceki koalisyonların başarısızlık tarihini atıfta bulunarak, Arap NATO'sunu oluşturacak yeni koalisyonun direniş cephesi karşısında zayıf tabanlı ve etkisiz bir koalisyon olacağını söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Batı Asya bölgesini ziyaretinin arifesinde bir Arap NATO'su kurma fikri bazı bölge yetkililerinin yorumlarında ve medyada bir kez daha duyulmaya başladı. İrib'in bildirdiğine göre İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu siyasi işlerden sorumlu Başkomutan Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Civani, Amerika, Siyonist rejim ve Suudi Arabistan güçlerinin zirvesindeyken direniş cephesi ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı koalisyonları onlar için yenilgiden başka bir getirisi olmadı. Örneğin Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin kuruluşu üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçiyor. Ancak bu konseyin kuru adı ve medya gürültüsünden başka bir şey yoktur diye kaydetti. Tuğgeneral Cevani açıklamasının devamında bir diğer örnek Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudilerin mazlum Yemen halkına karşı başka ülkenin yardımıyla oluşturduğu koalisyon olduğunu ancak sonucun onlara utanç verici bir yenilgiden başka bir şey getirmediğini söyledi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Yemenli kaynakların Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonunun saldırganlığının devam ettiğini ve ateşkesin çiğnendiğini duyurması, Rusya Maliye Bakanı'nın Batı'nın yaptırımlarının kaldırılmasının dünyada gıda ve enerji fiyatlarının gerilemesine yol açtığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kızıl Haç son raporunda Yemen'deki insani durumun kötüleşmesine dair açıklamada bulunarak her iki saatte bir anne ve altı Yemenli bebeğin hayatını kaybettiğini belirtti. Kızıl Haç yetkililerinden Beşir Ömer yaptığı açıklamada Yemen'deki korkunç insani durum hakkında bilgi verdi. Kızıl Haç yetkilisi yaptığı açıklamada Yemen'deki insani durum hayal edilemez bir korkunçluktadır. Öyle ki bu ülke nüfusunun 2/3 temel sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılıyor diyerek uluslararası toplumdan Yemen halkını yalnız bırakmamasını istedi. Yemen'deki savaşın 8. yılının başında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlayarak Yemen nüfusunun yaklaşık %66'sının temel sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığını açıkladı. Raporda bu krizin kadınlar ve bebekler arasında şiddetle hissedildiğine değinilerek Yemen'de doğumların %50'den daha azının tıbbi bakım uzmanlarının gözetiminde gerçekleştirildiği ve her iki saatte bir anne ve altı bebeğin öldüğü bildiriliyor.
Hemşerik gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El-Amiri önümüzdeki günlerde gerçek bir açılımın gerçekleşmesini ve krizlerin geride bırakılacağını umduğunu ifade etti. Fetih Koalisyon Başkanı, umuyoruz ki önümüzdeki günlerde gerçek bir dönüşüme şahit olup tüm krizlerin geçtiğini göreceğiz. İnsanlara hizmet etmeyi bu dünyada ve ahirette kendisini bir iftihar olarak gören ihlaslı insanların da bu yola girmelerini Allah'tan niyaz ediyoruz diye belirtti. Son günlerde Irak yeni bir hükümetin kurulmasıyla ilgili siyasi tartışmalara sahne oldu. Sadr hareketi Irak parlamento seçimlerinde oyların çoğunluğunu almasına rağmen hükümeti kurmak için yapılan istişareler sürecinde başarılı olamadı. Siyasi partiler aralarındaki görüş ayrılıklarını henüz çözebilmiş değiller ve hükümet kurulması için önerilerde bulunulmasına rağmen henüz bir anlaşmaya varılamadı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide'ye kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hürmüz balistik füzeleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın savunma kabiliyetlerini sizlere aktardığımız bir başka sohbetimizde beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Hürmüz balistik füzelerinden bahsetmek istiyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti iktidarının bileşenlerinden biri olan füze cephaneliği, silah yaptırımı ve stratejik caydırıcılık doğrultusunda güçlü bir temel ihtiyacına yanıt olarak geliştirildi. Bilgi tabanlı ve yerleştirme gibi iki özellik İran'ın füze kapasitesini son 30 yılda geliştirmesini sağlamıştır. Günümüzde İran Silahlı Kuvvetleri'ne geniş bir yelpazede balistik füzeler sunacak kadar önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu tip füzelerin kullanılması düşman saldırılarına karşılık vermek için uygun bir seçenek sayılıyor. Balistik füze kullanmanın maliyeti ve insan zayiatı diğer askeri seçeneklere göre çok daha düşükken, üstelik füze gücü daha hızlı bir tepki hızı kazandırır.
İran balistik füzelerinin en önemli türleri arasında çok yüksek isabet oranına sahip Fatih 110 füze ailesidir. Bugüne kadar bir ok modeli geliştirilerek silah kuvvetler envanterine katılmıştır. İran'ın Fatih 110 füze ailesindeki füze ürünlerinden biri de önemli yeteneklere sahip tip 1 ve tip 2 olarak üretilen Hürmüz balistik füzesidir. Hürmüz 1 ve 2 tip füzeleri gibi radara yakalanmayan radar ve gemi karşıtı balistik füzelerin tasarımı ve yapımı, İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkenin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması doğrultusunda her geçen gün gelişmekte ve genişlemekte olan savunma sisteminin gücünü ve kabiliyetini gösteriyor.
Gemi karşıtı balistik füzelerin özel olması birkaç sebeptendir. Birincisi, İran ve Çin dışında hiçbir ülke balistik füzeleri gemi karşıtı olarak kullanmıyor. İkincisi, balistik füzelerin seyir sırasında çok yüksek hızı, savaş başlığının ağır olması ve geniş açı ile hedefe doğru atlaması gibi has özelliklerine rağmen düşman savunması tarafından imha edilme imkanı az ve buna karşılık yüksek tahrik gücü ve etkinliğe sahiptir.
İran'ın anti-radar balistik füzesiyle ilgili haberler Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı tarafından Temmuz 2013'te Büyük Prophet 7 füze tatbikatının başlamasının arifesinde ilk kez yayınlandı. Bu füzeler menzillerindeki radarları ister kara ister denizin her noktasında imha etme gücüne sahiptir. Bu füze Mayıs 2013'te Hürmüz ile birlikte tanıtılan Hürmüz 1 füzesidir. Hürmüz 2 aktif radar tarayıcısı ile 2013 yılında tamamlandı.
Hürmüz 1 ve Hürmüz 2 füzeleri ilk kez 11 Mayıs 2014 tarihinde İslam İnkılabı rehberinin Devrim Muhafızları Hava Uzay Güçleri'nin başarılarının incelediği sergide tanıtıldı. Şehit Komutan Tahrani tarafından tasarlanıp üretilen bu balistik füze İran'da yapılan en özel ve benzersiz balistik füzelerinden biridir. Hürmüz füzesi yapı ve görünüm açısından anti gemi Fars Körfezi balistik füzesine çok benziyor. Fars Körfezi füzesinin bir model daha modern balistik füzesi olan Hürmüz balistik füzesi Fatih 110 füzesi temelinde tasarlanıp üretilmiştir.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Güçleri Komutanı Hacizade, Mart 2017'de Hürmüz 2 balistik füzenin denendiğini duyurdu. Komutan Hacizade'nin belirttiğine göre İran'ın deniz balistik füzelerin Fatih sınıfının ilan edilen son nesil olan Hürmüz füze Umman denizinde 250 kilometre mesafedeki küçük bir hedefi vurabildiğini belirtti. Hürmüz 2 füzesinin menzili yaklaşık 300 kilometre, hızı ses hızının 4 ile 5 katı arasında değişiyor. Radara yakalanmayan Hürmüz 1 füzesi Fars Körfezi füzesinin tersine optik güdümünden yararlanıyor ve hassas bir yönlendirme sistemi kullanan Fatih 110 füzesi radar dalgası arayıcısını kullanıyor ve yayılma kaynağına saldırıyor.
Tahran Radyosu.
Bu füzenin savaş başlığının ağırlığı resmi olarak açıklanmadı ancak Fars Körfezi füzesinin yanı sıra Fatih 110 füze ailesiyle benzerliği göz önüne alındığında bu füzenin savaş başlığı ağırlığının 450 ile 600 kilogram arasında olduğu tahmin edilebilir. Hürmüz 1 füzesinin tatbikatta ateşlendiğine ilişkin yayınlanan görüntülerde bu füzenin üzerine radar takılı sadece 6 metre uzunluğundaki bir konteyneri imha edebildiği tespit edildi. Bu da son derece dakik ve üstün bir performans sayılır. Komutan Hacizade bu bağlamda yaptığı açıklamada Hürmüz 1 füzelerinin bir uçak gemisindeki radarları veya karadaki bir Patriot sitesi veya bir arama radar sitesini imha edebileceğini duyurdu.
Hürmüz füze sistemi ile ilgili bir diğer nokta, yüksek hareket kabiliyetine sahip bir fırlatıcı üzerinde bulunan bu sistemin yüksek hareket kabiliyetidir. Bir diğer konu ise bu füzelerin iki farklı savaş başlığına sahip olmalarıdır. Bu da onlar için tasarlanan göreve göre güç, tahrip ve patlama gücünün değişebileceğini gösteriyor. Hürmüz 1 ve Hürmüz 2 füzeleri Fars Körfezi balistik füzelerin yanında birbirine destek sağlayarak ve farklı şartlarda birbirini tamamlayarak düşmanın savaş filoları için ölümcül bir üçlüyü oluşturuyorlar. Zira herhangi bir hava koşulunda elektronik savaşın yaşandığında veya hedef geminin radarının kapalı durulması durumunda bu üç füzeden en az biri hedefi imha edebilecek.
İran'ın güneyinde uzun sahillere ve çok sayıda adaya sahip olması nedeniyle düşman filosuna farklı yönlerden ateş etmek mümkün ve bu füzeleri imha etme olana neredeyse imkansız hale geliyor. Böylece farklı savaş türlerinin stratejisi doğrultusunda bu tip balistik füzelerinin ortaya çıkması ile güç dengesi düşük maliyetli bir şekilde değişerek dengeye doğru ilerlemektedir.
Hürmüz bir balistik füze, Patriot gibi füze savar sistemlerini, radarlarını ve gemilerin radarlarını yok etme özelliğine sahiptir. Esasen anti-radar balistik füzesi sayılıyor. Hürmüz 1 füzesi Fatih 110 ailesiyle aynı yapıda, yaklaşık 9 metre uzunluğunda 3330 kilogram kütleli, 442 kilogram savaş başlığı ve 250 kilometre menzili olarak üretildi. Bu balistik füze 300 kilometre mesafedeki 20 fitlik bir konteyneri tamamen ve doğru bir şekilde imha etme yeteneğine sahiptir.
4 ila 5 Mach hıza sahip Hürmüz 1 füzesi ülke ve dünyadaki ilk anti-radar balistik füze olarak kabul ediliyor. Aslında dünya çapında sadece İran anti-radar balistik füzelere sahiptir ve çok az sayıda ülke uçak savara karşı ekipmana sahiptir. Bu kabiliyet anti-radar veya diğer hava tabanlı silahlar kapsamındadır ve uçaklar veya savaş uçakları tarafından düşmanın radar sitelerine karşı fırlatılıyor.
Hürmüz 2 balistik füzesi aktif ve yararlı yük radarına sahip olması ve 300 kilometre menzili sayesinde deniz yüzeyindeki hareketli hedefleri isabetli bir şekilde hedefleyebilme yeteneğine sahip anti gemi deniz balistik füzesidir. Bu füze denizde yüzen ve hareketli hedefleri çok yüksek bir hızla vurabiliyor. Bu füze sahip olduğu özellikler nedeniyle Fars Körfezi veya Umman denizindeki büyük düşman gemilerine vurabilir. İran balistik füzelerinin eşsiz örneklerinden biri olan bu füzenin tasarımcısı ve yapımcısı Hürmüz 1 füzesi gibi yine şehit komutan Hasan Tehrani'dir.
Gemi savar seyir füzelerinin hızı genellikle Mach'ın %7 ila 8 arasındayken Hürmüz 2 füzesinin hızının 4 ila 5 Mach arasında olduğu tahmin ediliyor. Hürmüz 2 füzesi yaklaşık 4 ton ve savaş başlığı 500 kilogram ağırlığındadır. Hürmüz 1 balistik füzenin güncelleştirilmiş olan bu füzenin boyu 9 metredir. Bu füzeyi yapmanın amacı uçak gemileri gibi büyük gemilerin iç katmanlarına nüfuz etmektir.
Hürmüz 2 füzesi 2015 yılında Mekran sahilinde ordu donanması görevinin bulunduğu Umman denizinde çok küçük bir hedefe doğru test edildi. Bu da önemli bir konu sayılır. Hem devrim muhafızları ordusu hem İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ister düşman ister olmayan ister askeri olan veya olmayan tüm yabancı gemilerin İran sularından kilometrelerce uzağa kadar rasat edildiklerini ve yüzleşmek gerekirse daha uzak mesafelerde hatta ülkemizin sularına girmeden bunu yapabilme imkanı olduğunu duyurdular.
Tüm yabancı ve bölge dışı gemiler Fars Körfezi'ne girmek için Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Bu giriş için ülkemizin askeri güçlerine hesap vermeli ve detaylarını eksiksiz olarak beyan etmelidirler. Bu yüzden Mekran sahilinde Hürmüz 2 ve Fars Körfezi füzeleri gibi devrim muhafızları ordusu deniz balistik füze sistemlerinin konuşlandırılması İran'ın füzelerinin deniz tehditlerine karşı saldırı ve caydırıcı gücünü önemli ölçüde artırabilir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizlere Hürmüz 1 ve 2 balistik füzelerini tanıttık.
Bize görüşlerinizi turkish@wis.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsuday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi.
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarından incelenmesi adlı programın 8. bölümüyle birlikteyiz.
Sohbetimizde özet olarak Gürcistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin tarihini gözden geçireceğiz.
Gürcistan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı aşamalarında bu ülkenin bağımsızlığından bu yana birkaç genel bölüme ayrılabilir. İki ülke ilişkilerinin ilk bölümü siyasi ve ekonomik gerçekler üzerine kurulmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerin ikinci kısmı da siyasi faktörler ve ideolojik değişkenlerden etkilenen iki ülkenin siyaset alanına egemen olan ideolojiye uygundur.
Güney Kafkas ülkelerinden biri olan Gürcistan, İran'ın çevre bölgelerinde yer almaktadır. Son 20 yılda uluslararası sistemin yapısı, çeşitli bölgesel ve bölge ötesi aktörlerin rekabeti, ayrıca İran ve Gürcistan tarafından kullanılan farklı politikaların etkisiyle iki ülke arasındaki ilişkiler birçok iniş ve çıkışla karşı karşıya kalmıştır. İran ve Gürcistan'ın Kafkasya'da benimsediği dış politikanın uzun vadeli bir politikaya dayalı olarak izlenmediği ve farklı dönemlerde çeşitli değişikliklere uğradığı görülmektedir.
Daha basit bir ifadeyle ne zaman iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ekonomik işbirliklerinin genişlemesine dayandıysa, Gürcistan ve İran arasındaki ilişkilerin şekli ve yapısı başarılı kabul edilirdi ve ilişkiler otomatik olarak artırmakta ve büyümekteydi. Öyle ki iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dayanışması ve ortak yolu ilişkileri artırmış ve diğer ekonomik, kültürel ve siyasi alanlara yayılmıştır. Ancak aralarına siyasi ve ideolojik öncelikler çıkınca ilişki kurma süreci çok belirgin bir düşüş eğilimine girmiş ve en alt seviyelerde takip edilmiştir.
Tahran Üniversitesi Profesörü Behram Emir Ahmediyan'a göre İran ve Gürcistan arasındaki ilişkilerde kültür ve değerlerdeki ortaklıkların yanı sıra ulusal çıkarlar ve dolayısıyla bölgesel gerçeklerde dikkate alınıyor. Dolayısıyla İran ve Gürcistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler bu iki bileşen üzerinden değerlendirilmeli ve bu iki seçenek söz konusu olduğunda birçok iniş ve çıkışlar görülebilmektedir.
2003 yılında Gürcistan'ın Gül Devrimi gerçekleşti ve İran İslam Cumhuriyeti ilişkileri geliştirmek ve sağlamlaştırmak ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme ve pekiştirme politikasını uygulamak için Mihail Saakashvili hükümetini tanımanın yanı sıra ilişkilerin geliştirmesini gündeme aldı. Saakashvili ve heyetinin 2004 yılında İran'a yaptığı ziyaret, ve iki ülke arasında çok sayıda işbirliği belgesinin imzalanması, ilişkilerin gelişmesinde ve geleceğe bakmada bir dönüm noktasıydı.
İki ülke arasında elektrik alışverişi için iki ülke arasında imzalanan anlaşma, atılan diğer adımlardan biriydi. Kasım 2006'da İran'dan Gürcistan'a Ermenistan üzerinden elektrik transferi için üç ülkenin bakanları arasında bir anlaşma imzalandı. Rusya'nın Gürcistan'a giden doğalgaz boru hattının patlaması ve Ocak 2006'da doğalgazın kesilmesinin ardından İran gazının Gürcistan'a ihracı, İran'ın bu ülkeyle yürüttüğü işbirliğinin diğer adımlarından biri oldu. İran ve Gürcistan arasındaki ticaret hacmi 2000 yılında 12 milyon dolardan 2011 yılında yaklaşık 67 milyon dolara yükseldi ki daha çok İran İslam Cumhuriyeti'nin Gürcistan'a ihracatıydı.
Tahran Radyosu.
Safavi döneminden itibaren İran'a nakledilen İsfahan'ın Feridun Şehir kentindeki Gürcü asırlı İranlıların varlığı İran-Gürcistan ilişkilerinin bir başka boyutudur. Saakashvili hükümetinin iktidara gelmesinden bu yana Gürcü azınlığı olan Gürcü kökenli İranlılara daha fazla destek sağlaması için birçok çaba gösterildi. 2004 yılında Tahran'a yaptığı gezi sırasında Saakashvili, İsfahan'ın Feridun şehir bölgesini de ziyaret etti ve Gürcü asıllı İranlıların hayatı ile yakından tanıştı. Dolayısıyla bu faktörler iki ülke arasındaki bağ haline gelmiş ve halklar arası ilişkileri de artırmıştır.
Genel olarak İran-Gürcistan ilişkileri söz konusu olduğunda iki ülke arasında derin ilişkiler yaratan iki ülkenin tarihsel geçmişi görmezden gelinemez ve eğer ortada Sovyet dönemi olmasaydı İranlılar ile Gürcüler arasında daha fazla kimlik ve medeniyet bağları olurdu. Bu bağlar Gürcülerin temelde İran kavimlerinden biri olarak bilinmesinden kaynaklanmaktadır. İran tarihinin bazı dönemlerinde doğrudan Safevi ve Kaçar dönemlerine atıfta bulunabilinecek İran tarihinde birçok Gürcü rol almıştır.
İran tarihinde Kaçar döneminde İran hükümetinin siyasi yapısının küçük bir parçası olan birçok Gürcü hükümdar olmuştur. Ve bu konu sadece siyasi alanda değil de İran tarihinde Gürcü kökenli birçok mimar, sanatçı ve yazar ve şair olmuştur. Öte yandan iki ülkenin bu tarihi bağını bazı Gürcü aydın ve yazarları da izlemiştir. Örneğin İranolog, dil bilimci ve Gürcistan'ın İran'daki ilk büyükelçisi Cemşit Giyanuşvili'den söz edilebilir.
Gürcistan'ın kuruluşunun ilk yıllarından itibaren kurulan bu tarihi bağın ve iyi ilişkilerin önemli etkilerinden biri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı duymasında ve savunmasında görülebilir. İki bölgesel stratejik müttefik olarak İran ile Rusya arasındaki siyasi ilişkilere göre 1991 yılında Abhazya ve Güney Osetya'nın Gürcistan'dan ayrılma sürecinde ayrıca 2008'de Gürcistan-Rusya savaşında Rusya'nın bu ayrılmış iki bölgeyi tamamen desteklemesine rağmen İran İslam Cumhuriyeti bu iki bölgeyi resmen tanımadı ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savundu.
İki ülke arasındaki ilişkilerde bir diğer önemli konu ise 2006 yılında İran'da Gürcistan'a doğalgaz transferi ve bu ülkenin enerji krizinin zirvesidir. Ayrıca İran-Gürcistan ilişkileri öyle bir noktaya gelmiş ki koronavirüs öncesi dönemde ticaret ve turizmi artırmak ve geliştirmek için iki ülke arasındaki vizeler iptal edildi. İki ülke arasındaki ilk düzeydeki işbirliğine bir başka örnek de İran ve Gürcistan arasında Fars Körfezi Karadeniz Transit Koridoru'nun oluşturulmasındaki işbirliğidir.
Bunlara ek olarak Gürcistan'da seyahat etmek, ticaret yapmak ve mülk satın almak için İranlıların büyük varlığı da bu tarihi bağı bir şekilde doğrulamaktadır. Ancak bu arada iki ülke arasındaki ilişkiler makro uluslararası yaklaşımlardan ve Amerika ve Rusya'nın rolünden ayrılamaz. Özellikle Batı'nın İran'a yönelik zalimce yaptırımları nedeniyle İran-Gürcistan ilişkilerinde çeşitli iniş çıkışlar yaşanmış ve Trump yönetiminin eylemlerinin de etkisiyle iki ülke arasındaki ilişkiler en düşük seviyeye ulaşmıştır. Aslında Gürcistan'ın Atlantikçilik yaklaşımı bu ülkeyi İran'la ilişkilerinde özellikle ekonomik ve bankacılık alanlarında dikkatli hale getirdi. Bu İran ile ilişkilerin geliştirilmesinin Gürcistan halkı tarafından her zaman vurgulandığı ve desteklendiği bir sırada yaşanıyor.
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarından incelenmesi adlı programın 8. bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, tecrübelerden yararlanmak gerektiğini ve fasit hükümetler değil, sadece Allah'a tevekkül ederek ilahi vaatlere gönül bağlamak gerektiğini, iman ve tevekkül şartları ile zaferin Müslümanların olacağını belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Defalarca arz ettiğim ve şimdi okudukları, Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır gibi kesin olan ilahi vaatlerden başka Allah'tan daha doğru söyleyen kim vardır? Allah'tan başka geleceğe daha alim olan kim var? Ve Allahu Teala geleceğin müminlere ait olduğunu, salihlere ait olduğunu, fi sebilillah mücahitlere ait olduğunu buyurmuştur. Bunda hiç şüphe yoktur. Bu ilahi bir vaattir. Fakat eğer kimse vesveseye ve şüpheye düşerse, ilahi vaat onun yüreğini sakinleştirmezse, tecrübeler onun yüreğini sakinleştirmelidir. Ben bunu defalarca arz ediyorum ve tüm benliğim ile bu konuya inanıyorum. Eğer bizlere hiçbir vaat verilmemişse bile,
İran halkının 30-40 yıldan beri kazandığı tecrübelerle geleceğin ona ait olduğundan emin olmalı. Zaferin ona ait olduğundan emin olmalı. Biz o zavallıların fikri, akli ve her yönden geri kalmışların, Amerikalı hükümranlarla sahip olduğu aşkı yaşayan bir hükümetin iş başında olduğu, aynı aşkı hatta daha fazlası ve daha iyisini o günlerde İran hükümetiyle yaptığı ülkenin insanlarıyız. Açıkça siz bizim Fars Körfezi'ndeki jandarmamızsınız diyorlardı. Bizim tağut hükümetimize bunları diyorlardı. Onlar bunlardan daha akıllıydılar. Hem daha kabiliyetliydiler. Bu tağutlara bundan daha fazla güveniyorlardı. Ve ilişkileri de daha güçlüydü. Böyle bir hükümet iş başındayken İran halkı iman gücüyle, cihat ile, fedakarlıkla bu hükümeti kendisine sağlanan tüm küresel desteklere rağmen devirebildi. Ve yerine istikbari güçlerin görmeye dayanamadığı bir şeyi, yani İslam Cumhuriyeti nizamını kurabildi. Bu bir tecrübedir. Değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 24. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Mazluma yardım etmek ve sıkıntılı kimseyi rahat bir nefes aldırmak, büyük günahların kefaretlerindendir." Bazen ve özellikle yaşımız ilerledikçe dönüp amel defterimize baktığımızda, işlediğimiz günahlar ve hatalardan endişe ederiz. İsteriz ki yapmış olduğumuz çirkinlikler, hatalar ve kaymalar dosyamızdan silelim. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'daki hikmetli sözlerinin 24.sünde çok uygun ve aynı zamanda kolay bir çözüm yolu bize sunuyor. O hazret şöyle buyuruyor: "Mazluma yardım etmek ve sıkıntılı kimseye rahat bir nefes aldırmak, büyük günahların kefaretlerindendir." Hazreti Ali aleyhisselamın bu veciz sözünden de anlaşıldığı üzere, mazlumların feryadına yetişmek ve çaresizlerin sorunlarını çözmek, insan günahlarının affedilmesine sebep olacaktır. Eğer insan diğerlerinin hakları olmayan, yani kul hakkı olmayan bir alanda günah işlerse, bu şekilde kendi karanlık dosyasını aydınlatabilir. Amel defterinden kötülükleri silmek ise Kur'an-ı Kerim'de de değinilen konudur. Nitekim Furkan suresinin 70. ayetinde şöyle okuyoruz: "İşte böylelerinin kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir." Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde malhuf kelimesini kullanmıştır. Malhuf kelimesinin çok geniş bir anlam yelpazesi var ve tüm çaresiz ve mazlum insanları kapsar. İster hasta olsun, ister borçlu, yoksul veya suçsuz tutuklu. Böyle birinin yardımına koşan insan, işlediği günahlara karşı ilahi aftan yararlanabilir. Mekrup kelimesi de hüzünlü olan kişiye denir. İster hüznü birini kaybetmekten olsun, ister hastalık, yoksulluk, ticaret veya herhangi bir üzücü olaydan dolayı. Evet, bir zulme uğramış olan birinin feryadına yetişmek, ilaç ve tedavi parası olmayan bir hastaya yardım etmek, ailesini ve asgari ihtiyaçlarını karşılamak ve geçindirmekte zorlanan birine destek olmak veya hatta çok yakını olan birisini kaybedene yardımda bulunmak, insanlara yardım etmek ve onların düğümlerini çözmek anlamındadır. Demek ki İslam'da halka her türlü yardımda bulunmak, insanın işlediği günahların kefareti olabilir. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.